Ayrım 18, sayfa 122, 12. Ulrich'in spor ve mistisizm üzerine bir sohbetten sonra aşkını kazandığı hanım. Anlaşıldı ki Bonadea da büyük düşünceler peşindeydi. Bonadea, Ulrich'i o talihsiz boks gecesinde kurtaran ve ertesi sabahta yüzü iyice peçeyle örtülmüş olarak ziyaret eden hanımdı. Ulrich, bu hanım yaşamına bu yolla girdiği için ona Bonadea, yani iyi tanrıça adını takmıştı. Aynı zamanda da bu adı eski Roma'da adına bir tapınak bulunan ve tuhaf bir dönüşüm sonucu her türlü taşkınlığın odak noktası olup çıkmış bir bekaret tanrıçasından almıştı. Bonadea bunu bilmiyordu. Ulrich'in ona taktığı kulağa hoş gelen adı beğendi. Ve ziyaretleri sırasında bu adı çok güzel işlenmiş bir ev giysisi gibi üstünde taşıdı. "Demek ben senin iyi tanrıçanım," diye soruyordu. "Senin Bonadea'nım, öyle mi?" Bu iki sözcüğün doğru söylenebilmesi, kadının bu arada Ulrich'in boynuna sarılmasını ve başını biraz geriye çekmiş olarak ona duygu dolu bir ifadeyle bakmasını gerektiriyordu. Bonadea, tanınmış bir adamın karısı ve iki güzel oğlan çocuğunun sevecen annesiydi. En sevdiği kavram, müthiş saygın kavramıydı. Haklarında ne zaman iyi bir şey söylemek istese insanlar, hizmetçiler, dükkanlar ve duygular için bu kavramı kullanırdı. Doğru, iyi ve güzeli bir başkasının perşembe deyişi kadar sık ve doğal söylerdi. Düşünce gereksinimini en derin biçimde tatmin eden şey, koca ile çocukların oluşturdukları bir çevrede sessiz ve ideal bir yaşam biçimi tasavvuruydu. Bu tasavvurun da ta derinlerinde beni baştan çıkartmanın karanlık ülkesi dolanıp duruyor ve tüyler ürperticiliğiyle parlak bir mutluluğu yumuşak bir lamba ışığına dönüştürüp kısıyordu. Bonadea'nın tek bir kusuru vardı. O da çok normal bir ölçü içerisinde olmak üzere erkekleri daha görür görmez tahrik olabilmesiydi. Kesinlikle şehvet düşkünü değildi. Ama başka insanların başka rahatsızlıklarının olması, örneğin ellerinin terlemesi veya renklerinin hemen değişmesi gibi Bonadea da aşırı duyumsaldı. Görünüşe bakılırsa bu özelliği doğuştandı ve buna karşı hiç direnemiyordu. Ulrich'i önce romanvari, imgelemi olağanüstü tahrik eden koşullarda tanıdıktan sonra daha ilk andan başlayarak sanki bir tutkunun kurbanı olmuştu. Bu tutku karşısındakine anlayış göstermekle başlamış, kısa ama şiddetli bir çarpışmanın ardından yasak gizliliklere geçmiş, sonra günahın ve pişmanlığın kıpırtılarıyla devam etmişti. Fakat Ulrich, onun yaşamında tanrı bilir kaçıncı böyle olaydı. Erkekler böyle aşk tiryakisi kadınlara, meseleyi anlar anlamaz genellikle insanın en aptalca yollarla hep aynı engele takılmaya sevk edebileceği budalalara davrandığından çok farklı davranmazlar. Çünkü erkeğin kendini adayışındaki ince duygular tahminen bir jaguarın bir parça etin başındaki homurdanışı gibidir. Ve bu sıradaki bir rahatsız edilme çok kötü karşılanır. Sonuçta Bonadea, bilincinin karanlık ara bölgelerinde trenlerde hırsızlık yapan biri olan herhangi bir saygın vatandaş gibi ikili bir yaşam sürdürmeye başladı ve bu sessiz, oturaklı kadın kimsenin kollarına alınmadığında birileri onu kollarına alsınlar diye katlandığı yalanlardan ve onur kırıcılıklardan kaynaklanan bir aşağılık duygusunun altında ezilir oldu. Duyuları tahrik edildiğinde melankolik ve iyi oluyordu. Dahası Bonadea, coşkudan ve gözyaşlarından, katı doğallıktan ve kaçınılmaz biçimde gelen pişmanlıktan oluşma karışımıyla, manisinin tehdit dolu bir ifadeyle beklemekte olan depresyondan kaçışıyla, çevresine koyu renk süsler geçirilmiş bir davulun sürekli çalınışının yol açtığı heyecana benzer bir heyecana kaynaklık eden bir çekicilik kazanıyordu. Ancak acizliğini hissettirdiği bunalımsız aralarda, iki zaaf arasındaki pişmanlık sırasında onunla geçinmeyi kolaylaştırmayan onurlu taleplerle doluydu. Buna göre insan doğru ve iyi olmalıydı. Bütün zorda olanlarla birlikte hissedebilmeliydi. Hanedanı sevmeliydi. Saygın olan her şeye saygı duymalıydı. ve ahlaki açıdan da bir hasta yatağının başındaymışçasına duyarlı davranmalıydı. Ama bunlar gerçekleşmediğinde de olayların akışında bir değişiklik olmuyordu. Bonadea bunun için bir özür olmak üzere eşi tarafından evliliğinin ilk masum yıllarında bu acınası duruma sokulduğu masalını uydurmuştu. Ondan epey yaşlı ve beden yapısı bakımından da büyük olan bu koca, acıma nedir bilmez bir canavar olarak anlatılıyordu ve Bonadea yeni aşkının ilk saatlerinde Ulrich'e hüzünlü ama anlamlı bir ifadeyle bundan söz etmişti. Ulrich ancak bir süre sonra bu kocanın mesleğinde ustaca yeteneklere sahip tanınmış ve saygın bir hukukçu, ayrıca hayvanları acı çektirmeden öldüren bir av meraklısı ve avcılarla hukukçuların her zaman oturdukları, sanat ve aşk yerine erkeklere ait meselelerin konuşulduğu, masaların sevilen konu olduğunu öğrenmişti. Bu biraz seyrek saçlı, iyi kalpli ve yaşamayı seven adamın tek yanlışı, karısıyla evli olması, bu yüzden de karısıyla arasındaki belli bir ilişkinin, yasal jargonda fırsat düştükçe diye nitelendirilen ilişkinin, öteki erkeklere oranla daha yoğun olmasıydı. Bonadea da ise yıllarca duygusallıktan çok akli nedenlerle evlendiği bir insana boyun eğmenin ruhsal etkisi, bedensel bağlamda aşırı tahrikle elverişli olduğu gibi bir yanılsama geliştirmesine yol açmıştı ve bu vehim bilincinden neredeyse bağımsızlaşmış olarak çıkmıştı. Bonadea'nın kendisinin bile anlayamadığı bir iç zorlama, onu koşulların elverişli konuma getirdiği bu adama zincirliyordu. Bonadea, kendi irade zayıflığından ötürü ondan nefret ediyor, öte yandan da kendini ondan nefret edemeyecek kadar zayıf hissediyordu. Kocasından kaçmak için onu aldatıyor ama bu arada en uygunsuz zamanlarda ondan ya da ondan olan çocuklarından söz ediyor ve kendini kocasından bütünüyle koparmayı hiçbir zaman başaramıyordu. Sonunda mutsuz kadınların çoğu gibi Bonadea da eni konu sallantılı bir zemin üstündeki tutumunu sağlam duruşlu kocasına duyduğu hoşnutsuzluğa bağımlı kıldı ve kocasıyla olan çatışmasını kurtarıcı gözüyle baktığı her yeni serüvene taşımaya koyuldu. Bonadea'nın yakınmalarını susturabilmek için onu hemen depresyon konumundan mani konumuna geçirmek tek çareydi. O zaman Bonadea böyle yaparak zayıflığını kötüye kullanana her türlü soylu duyarlılıktan yoksun biri gözüyle bakıyor ama o erkeğe kendisinin araya bilimsel bir mesafe koyarak ifade ettiği gibi eğilim gösterdiğinde çektiği acı gözlerine ıslak bir sevecenliğin perdelerini indiriyordu. 13. Dahi bir yarış atında bir niteliksiz adam olma bilincinin olgunlaşması. Ulrich'in çalıştığı bilim dalında küçümsenemeyecek şeyler yaptığını söyleyebilecek konumda olması az şey değildir. Çalışmaları ona saygınlık da kazandırmıştı. Hayranlık uyandırması biraz aşırı bir beklenti olurdu. Çünkü hakikat alanında bile hayranlık, yalnızca başkalarının doçent ya da profesör olup olamayacağına karar veren yaşlıca bilim adamlarına duyulur. Tam olarak söylemek gerekirse Ulrich, umut diye adlandırılan şey olarak kalmıştı ve düşünce cumhuriyetinde umut diye adlandırılanlar cumhuriyetçilerdir. Cumhuriyetçiler, insanın gücünün büyük bir bölümünü dışarıya yönelik bir ilerleme için kullanacak yerde, tamamını konuyu adamak hakkına sahip bulunduğunu sanan kişilerdir. Bu gibileri, tek kişinin ediminin küçük, buna karşılık ilerlemenin herkesin dileği olduğunu unuturlar ve yükselme denen toplumsal görevi ihmal ederler. Yükselme bağlamında insan, başarıya eriştiği yıllarda lütuflarıyla başkalarının da yükselmesini sağlayacak destekler sağlayabilmek için işe yükselme hırsıyla başlamak zorundadır. Ve günün birinde Ulrich bir umut olmayı istemekten vazgeçti. O sıralarda futbol sahalarının veya boks ringlerinin dağlarından da söz edilmeye başlandığı zamanlar gelip çatmıştı. Ama gazete haberlerinde en aşağı 10 dahi mucit, tenör ya da yazara henüz en fazla bir dahi orta saha oyuncusundan veya büyük bir tenis taktikçisinden fazlası düşmüyordu. Yeni ruh kendinden henüz tam olarak emin değildi. Ancak tam o sırada Ulrich bir yerde erken gelmiş bir yazın esintilerini hissedercesine ansızın dahi yarış atı sözünü okudu. Bu söz heyecan uyandıran bir yarış başarısına ait bir haberde geçiyordu. Ve haberi yazan kişi, ortaklık ruhunun etkisiyle kaleme aldığı düşüncenin büyüklüğünün tam olarak bilincine belki varmamıştı bile. Oysa Ulrich, kendi uğraşının yarış atları arasındaki bu dahi ile ne kadar kaçınılmaz bir biçimde bağlantılı olduğunu bir çırpıda kavrayıverdi. Çünkü at, eskiden beri süvari sınıfının kutsal hayvanıydı ve Ulrich, hışlada geçen gençlik yıllarında atlardan ve kadınlardan başka bir şeyden söz edildiğini hemen hiç duymamış. Önemli bir insan olabilmek için de bütün bunlardan kaçmıştı. Ve şimdi, çeşitlilik gösteren çabaların ardından kendini belki de uğraşının doruğuna yakın hissedebileceği bir anda oraya daha önce varmış olan at kendisini selamlamaktaydı. Bu durumun büyük bir olasılıkla zamandan kaynaklanma bir gerekçesi de bulunmaktadır. Çünkü insanın hayran olunmaya değer bir erkek denildiğinde kafasında cesareti ahlaki bir cesaret, gücü bir inançtan kaynaklanan bir güç, sağlamlığı yüreğin ve erdemin sağlamlığı olan hız denilen şeyi biraz çocuksu, kurnazlığı uygunsuz, hareketliliği ve atılganlığı saygınlığa aykırı bulan bir varlığı canlandırdığı günlerden bu yana henüz çok zaman geçmedi. Bununla birlikte sözü edilen varlığa sonunda artık canlı olarak değil, fakat yalnızca lise öğretmenlerinde ve her türlü yazılı dışa vurumlarda rastlanır oldu. İdeolojik bir hayalete dönüştü ve yaşam kendine erkekliğe ilişkin yeni bir imge aramak zorunda kaldı. Bu amaçla çevresine bakındığında ise buluş yapabilme yeteneğinden yana zengin bir kafanın bir mantık hesabı sırasında sergilediği beceri ve kurnazlıkların gerçekten de çok disiplinli eğitilmiş bir bedenin savaş taktiklerinden çok farklı olmadığını keşfetti. Aslında genel ruhsal güç denilen bir güç vardır. Bu güç bir görevin ya da bedensel bir düşmanın zayıf yanını kestirebilme alışkanlığında ise bunu güçlüklerin ve olasılık dışı olayların etkisiyle bilenip soğukkanlı ve akıllı olmasına borçludur. Bir büyük düşünce adamı ve bir ülkenin boks şampiyonu psikoteknik bir çözümlemeden birlikte geçirdiklerinde bunların kurnazlıklarının, cesaretlerinin, titizliklerinin inceden inceye düşünebilme yeteneklerinin ve kendileri için önem taşıyan alanda gösterdikleri tepkilerin hızının gerçekte büyük bir olasılıkla aynı olduğu anlaşılacaktır. Dahası, özel başarılarının kaynaklandığı erdemler ve yetenekler bağlamında da bu kişilerle ünlü bir yarış atı arasında pek bir fark bulunmayacaktır. Çünkü insan bir çitin üzerinden atladığında bunun için ne kadar çok önemli niteliğin harekete geçirildiği küçümsenmemelidir. Buna ek olarak bir atın ve bir boks şampiyonunun büyük bir düşünürden üstün olan yanları edimlerinin ve önemlerinin hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak biçimde ölçülebilmesi ve aralarındaki en iyinin gerçekten de en iyi olarak saptanabilmesidir. Böylece spor ve nesnellik artık eskimiş olan deha ve insana özgü büyüklük kavramlarını geri plana itecek konuma kendi alın teriyle gelmiştir. Ulrich'e gelince, onun için bu konuda zamanından birkaç yıl önde olduğu bile söylenebilir. Çünkü Ulrich, bilim yaparken tamamen böyle yapmış, yani insan rekorlarını bir zaferle, bir santimle ya da bir kilogramla çoğaltmak için nasıl çalışırsa öyle çalışmıştı. Ruhu güçlü olduğunu kanıtlamalıydı ve güçlülere özgü işlerin üstesinden gelmişti. Ruhun gücünden kaynaklanan bu haz bir beklentiydi, bir savaş oyunuydu, geleceğe buyurgan bir tonda yöneltilmiş, belirsiz bir tür talepti. Bu güçle neler başaracağı Ulrich'in gözünde kesin değildi. İnsan bu güçle her şey yapabilir ya da hiçbir şey yapamazdı. Dünyayı kurtaran biri veya bir cani olabilirdi. Varlığı sayesinde makinaların ve buluşlar dünyasının kendilerine sürekli yeni malzeme sağladığı genel zihnin yapısı da aşağı yukarı böyledir. Ulrich, bilime bir hazırlık, bilenme ve bir tür antrenman gözüyle bakmıştı. Bu düşünme biçiminin çok kuru, sert, dar ve vizyonsuz olduğu ortaya çıktığı takdirde bunu büyük bedensel ya da irade ürünü edimler sırasında bir yüzde oluşan ruhsal açlık ve gerginlik ifadesi gibi kabullenmek gerekirdi. Ulrich, ruhsal açlığı yıllar boyunca sevmişti. Nietzsche'nin deyişiyle hakikat uğruna ruhsal açlık çekemeyen insanlardan nefret ediyordu. Hep yarı yoldan geri dönen, duraklayan, zayıflıktan kurtulamayan bu insanlar ruhlarını ruha ilişkin gevezeliklerle avuturlar ve akıl ruha sözde ekmek yerine yalnızca taş verdiğinden, sütte yumuşatılmış çöreklerden farksız dini, felsefi ve kurmaca duygularla beslerlerdi. Urihin düşüncesine göre insanlık, bu yüzyılda insana ait ne varsa tümüyle beraber bir keşif yolculuğuna çıkmıştı. Bu yolculuk, insanın bütün yararsız soruların karşısına bir henüz erkenle çıkmasını ve geçiş dönemi ilkeleri doğrultusunda, fakat gelecektekilerin erişecekleri bir hedefin bilincine uygun bir yaşam sürdürmesini talep eden bir gururun varlığını koşul kılıyordu. Gerçek şu ki, bilim, katı, soğukkanlı bir zihinsel güç kavramı geliştirmiş, bu kavramsa insan soyunun eski metafizik ve ahlaki tasarımlarını katlanılmaz kılmıştır. Oysa tek yapması gereken, bunların yerine uzak bir gelecekte bir zihinsel fatihler kuşağının ruhsal bir üretkenliğin vadilerine inecekleri umudunu yerleştirmektir. Gel gelelim bu, insan bakışlarını kehanet dolu uzaklıklardan şu anın yakınlığına çevirmek zorunda kalıp da bir yarış atının dahiler katına çıktığını okumadığı sürece iyi gidebilir ancak. Ertesi sabah Ulrich yataktan sol ayağıyla kalktı. Sonra sağ ayağıyla ve kararsız bir tavırla terliklerini yakalamaya çalıştı. Bunlar şimdi oturduğundan başka bir kentte ve caddede ama daha birkaç hafta önce olmuştu. Penceresinin altındaki kahverengi asfalt parıltısının üstünden otomobiller hızla akmaktaydı. Sabah havasının temizliği, günün ekşimişliğiyle dolmaya başlıyordu ve Ulrich şimdi perdelerin arasından içeri dökülen süt rengi ışıkta çıplak bedenini alışageldiği gibi öne ve arkaya doğru bükmeye, karın kaslarıyla yerden yükseltmeye ve yeniden yatırmaya başlamayı ve aynı saatte pek çok insanın işe gitmeden önce yaptığı gibi yumruklarıyla bir boks antrenmanı çuvalına darbeler yağdırmayı sözcüklere sızdırılamayacak ölçüde anlamsız buluyordu. Günde yalnızca bir saat, yani bilinçli yaşamın 12'de biri. Yalnızca bu kadarı antrenmanlı bir bedeni her türlü serüvene atılmaya hazır bir panter konumunda tutmaya yeterdi. Ama bu bir saat anlamsız bir beklenti için harcanıyordu. Çünkü böyle bir hazırlığa layık serüvenler hiçbir zaman gelmiyordu. Aynı durum, insanın kendini inanılmaz bir biçimde hazırladığı aşk içinde tümüyle geçerliydi. Sonunda Ulrich, bilim alanında da önünde bir hedef görmeksizin birbiri ardına dağlara tırmanmış bir adama benzediğini de keşfetti. Gerek düşünme, gerekse hissetme bağlamında yeni bir başlangıcın kırıntılarına sahipti. Fakat yeninin ilk başta onca güçlü olan görünümü, sayıları gittikçe çoğalan ayrıntıların içinde yitip gitmişti. Ve eğer Ulrich bir zamanlar yaşamın kaynağından içtiğine inanıyorduysa bile şu anda bütün beklentilerini sonuna kadar içip bitirmiş bulunuyordu. İşte o zaman tam da büyük ve başarı vadeden bir işin ortasındayken pes etti. Onunla aynı uzmanlık alanında çalışan meslektaşlarını kısmen, mantığın emrinde çalışan, acımasızca herkesi kovuşturma tutkusuyla yaşayan avukatlar ve güvenlik şefleri kısmen de tuhaf biçimde renksiz bir hapın bağımları gibi görüyordu. Bu hap onların dünyasını sayılara ait vizyonlarla ve nesneden yoksun ilişkilerle doldurmaktaydı. Tanrı korusun diye düşündü. Ben hiçbir zaman yaşamım boyunca bir matematikçi olmaya niyet etmedim ki. Peki ama neye niyet etmişti aslında? O anda ancak felsefeye yönelebilirdi. Fakat felsefenin o zaman içinde bulunduğu konum Ulrich'e, kraliçe Dido'nun öyküsünü, bütün bir krallığı çevreleyip çevreleyemeyeceği belli bile değilken, ince ince şeritler halinde kesilen öküz derisinin öyküsünü anımsatıyordu. Bu alandaki yeniliklerse Ulrich'in zaten uğraşmakta olduğuna benzer türden şeylerdi ve ona çekici gelmiyorlardı. Ulrich'in tek söyleyebileceği, aslında olmak istediği şeye kendini şu anda gençliğindekine oranla daha uzak hissettiği, belki de ona hep yabancı kaldığıydı. hayranlık uyandıracak bir berraklıkla, gerek duymadığı para kazanma yeteneğinin dışında, zamanının desteklediği bütün yetenekleri ve nitelikleri kendinde buluyordu. Ama bunlara uygulama olanağını yitirmişti. Ve sonunda futbolcular ve atlar da deha olduklarına göre, insan kendine özgürlüğünü ancak bu dehayı kullanma biçimiyle kurtarabilirdi. Ulrich de yeteneklerine uygun bir kullanım bulabilmek amacıyla yaşamından bir yıl izin almaya karar verdi. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı Dido, D-I-D-O.